Ayrım 2. Yaz düşleri, düş kışları, Tomres'i uyar, sayfa 14. Filiz kıran fırtınası. Mavi uç. Hiç mavi uç diye bir yer duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz. Zarar yok. Mavi ucu çok azımız bilir. O da kulaktan dolma. Batıktan ağıp denizin örtüsünü yarmayı göze alan, kentin kıyılarına vurur vurmaz bir daha görünmemecesine yitip giden serüvenci. Tek tük mavi uçlulardan öğrendiğimiz kadarıyla. Bir halk türküsünde denizin dibinde demirden evler diye anılan yöre. Belki de orasıdır. Dostlarımızdan duyduğumuza göre mavi uçta zaman ta eski çağlardan bu yana kesintisiz akarmış. Saatlerin, takvimlerin, güneşlerin, ayların engellerine takılmadan, hiç tökezlemeden. Üstelik eski yeni, geçmiş gelecek gibi sıralamaları silip süpürerek tam bir eşitlikle akarmış olayların üstünden. Sırası geldiğinde kendi içinde ileri geri zikzaklar çizerek gerçeklerin paslanan yüzünü ovar, parlatırmış. Mavi uçlular günümüzde de deniz altında işleyebilen saatler kullandıklarından zamanın bu özelliklerine alışıktırlar. Doğumla ölüm, ilk yazla yaz. Ne kadar süreceğini kendi belirleyen günce saptanır orada. Bir başka deyişle, mavi uçlular, sıvı bir mavide, kaygan bir alacakaranlıkta yaşar dururlar diyebiliriz. Mavi bir bulanıklıkta. Mavi uçta ilk sayrılıklar böyle başlamış. Mavinin yüzlerine, günlerine, işlerine bulaşmasını önleyememişler. Yaşadıkları kentin harcının maviyle karıldığını düşünürsek, onları hoş görebiliriz. Gözlerinin süryani akına neden Bizans çakırından ıslak çizgi çekildiğini, saçlarının karasına neden bir çivit yalımı değdiğini, uzun parmaklarının damarlarına neden bir uçukluk yerleştiğini anlayabiliriz. İşlerine de demiştim. Bir zamanlar mavi uç daha iyice sulara gömülmeden, koca kentin süt, yağ, ekmek gereksinimini hep mavi uçlular karşılarmış. Kentlerinin üç kapısı da denizlere kapalı, gittikçe kabaran suları görmezlikten gelip, denize zincirler vurup, anahtarını odalarında kilitleyerek, güneşe bakan Ceneviz evlerinde güven içinde oturur, ya da sayısız kiliselerine, manastırlarına çekilirlermiş. O zaman sabah da varmış mavi uçta. Güneş her gün yeni bir gerçek gibi erkenden doğar, varlığını kanıtladıktan sonra tez canlılıkla kendini sınamaya girişirmiş. İlk iş öte kentin yokuşlarına tırmanırmış. Pera'nın azgın köpekleri, dilleri bir karış dışarıda, erkenci süt güğümlerinin geceden kalma tiyatro afişlerinin yanı başında kartpostallarda kala kalırlarmış. Union Postal, Universal, Kartpostal, No 676. Editors, Aubonmarsh, Pera. Geçitlerden yeşil yosun kokusu gelirmiş. Tramvay çınçınları yokuşları tutarmış. Kırmızı yeşilli, ikili üçlü. Sabahı gören mavi uçlular, sokaklara dolan günün, kenti akaşlayan denizin yüreklerinde attığını duyarlarmış. Sonra öğleye doğru artık gözlerine kadar yükselen denizle tıka basa esrik, kasları gevşemiş, derileri tuzlu, dudakları çatlak, Başlarlarmış sokakları kulaçlamaya. Şimdilerde ise mavi uçta ancak uzun süre soluksuz kalmayı başaranların yaşadığı ve artık bu tür çalıntı uğraşları güçlükle sürdürebildikleri söyleniyor. Mavi uçla öte kentin kesiştiği bu bölgede görülenlerin çoğu ozanmış, öykücüymüş, denizciymiş, balıkçıymış, otel katibi, ressam, alkolik, oyuncuymuş. Yırtılan gökleri onaranlar, kovalarında bulut taşıyanlar falan. Sarı kentten kaçan, gelirken de yanlarında birkaç solukluk bir dirim getiren bir düşçüler kalabalığı. Mavi ucun yerlileri, sınırdaki uzun evlerde, kuytu oyuklarda, gün ışığı lambalar altında, telalar, astarlık kumaşlar, makaslar, düğmeler, dirseklik deri parçaları, makineler, süt kostik şişeleri, kumaş ve deri temizleme eczaları arasında bundan böyle çağ dışı kalan uğraşlarını sürdürürlerken, düşçüler de onları gözlemlerlermiş. İşte şuracıkta, camları toz bağlamış bir dükkanda, eşsiz coğrafya atlasları, dünyayı içine alan küreler, mühendis cetvelleri, suskun sözlükler sergilenmektedir. Dükkan sahibi, bir türlü elden çıkarmaya kıyamadığı görkemli kristal avizenin altında uyuklamaktadır. O sırada bir kedi, enselerinden kavradığı yavruları teker teker dükkana taşımakta, gizlice yerleştirmektedir. Karşı köşedeki kuyumcuda, karalar giymiş bir Rum kızı, bir bakire, tertemiz kalabilmiş bir Müslüman gence, incecik bir İsa sureti satmaktadır. Durun biraz. Öte kente gittikçe, dönemeçler artacak. Çünkü her dönemeçte, bir rüzgar boşluğuna düşeceksiniz. Yıkıldı yıkılacak yapıların duvarlarına tutunan midyeler, dudakları aralık istiridyeler, etinizi kapabilir. Sarmaşıklar gövdenize dolanabilir. Kıpkırmızı kırlangıçlar gözünüzü alabilir. Artık mavi uçtan uzaklaştık sayılır. Üçgen kentin kulesine, ötelere yayılan eteklerine yüksekten bakıyoruz. Ta diplerdeki mavi kahverengileri, aralarındaki mavi yeşilleri görebiliyoruz. Bu dip çiçekleri, ihtiyar mavi uçlulardan öğrendiğimize göre, eski günlerdeki görkemli çiçeklerin solgun anılarıymış. Zamanla maydanoza, tereye, rokaya, radikaya, ebegümecine, riganiye, naneye, dereotuna ve melissaya dönüşmüşler. Çünkü eskiden Rumca adlarını bilmediğimiz ve tam 13 rüzgarın çaprazlama kestiği sayısız geçitte çiçek pazarları kurulurmuş. Gül geçidinde, krizantem geçidinde çiçekler alınır, çiçekler satılır, mavilikler takas edilirmiş. Hele yaz geceleri, Türkçe sözlü soylu beyaz Rus kadınlar, mermersi kollarındaki incecik askıları gevşetip, lacivert taşından bir geceye süzülü verirlermiş. Bellerine taktıkları mavi tüylü orkidelerle, parmaklarında safir mine yüzükleriyle. Tepelerindeki gökte, yabancı göklerden aktarılma düşsel Saksonya, Prusya mavileri, Balkan çinlileri. Tabii bütün bunlar mavi ucu, bulanıklığın mavi seli basmadan oluyor. Lacivert taşıyla yalıtlanmış gök, daha günlük olağanlıklara aşınmadan. Seslerin, kantolar, balalaykalar, ut taksimleri, Valencia, deniz altındaki bir kanaldan cızırtılı ve tiz geldiği, aynen yansıdığı taş plaklarda, taş basması kitaplarda. Beyoğlu adı, Kanuni zamanında İstanbul'da doğmuş ve padişahın, Sadrazam İbrahim Paşa'nın çok yakın bir dostu olarak, siyasi işlere karışmış bulunan, Aloisio Girit diye izafeten verilmiştir. Venedik Doge, Andrea Giritti'nin 1454-1538 oğlu olan Girit diye Türkler Beyoğlu derlerdi. Andrea Giritti, İstanbul'da Venedik sefiri bulunduğu sırada bir Rum kadınıyla evlenmiş ve bu izdivaçtan Aloisio dünyaya gelmiştir. Giritti'nin Beyoğlu'nda, bugünkü tarih 1952, Taksim Belediye Bahçesi'nin yakınında, tepe üzerinde mükellef bir köşkü bulunduğundan dolayı, köşkün bulunduğu yerden Galatasaray'a kadar olan sahaya Beyoğlu adı verilmiştir. Eremya Çelebi Kömürcüya'nın İstanbul Tarihi adlı kitabını tercüme ve tahşiye eden Frant de Andreasyan notlarında Hamır tarihinden böyle bir bilgi aktarıyor. Başka tarihlerde bu Beyoğlu'nun sonradan Müslüman olduğu da yazılı. Ama hiçbir rengin, hiçbir sesin gerçek perdesini bulamadığı mavi uçta gerçekte olup bitenleri kim bilebilir? Söz gelimi, birçoğu Beyoğlu'nun ardına takılan, öte kente göçen, denize tapanların evlerinde kimler otururdu? Oturuyor. Demin de belirttiğimiz gibi, kıyıda yağcılar, sütçüler, zahireciler, fırıncılar. Tepede iç oğlanları. Ya arada? Sağdaki şu evde, padişahın hışmına uğramış Venedik elçisi oturmuştu zamanında. Bakın, elçilik tercümanlarının evleri bunlar. Sıra sıra. Şu aralıktaki eski evden, zincirlere vurulmuş bir kız çocuğunun inlemelerini duyabilirsiniz. Onun altındaki katta, gündüzleri geçitte akordiyon çalan kadınla, küçük yaşta sokaklara düşen kızı oturuyorlar. Durun biraz, bakın. Anımsıyorsunuzdur. İhtiyar bir sabık vardı. Elinde simli gece çantası, pörsük dudakları kıpkırmızı boyanmış, caddede sürterdi gün boyu. Evet, işte o. Ölü bulunmuştu şu odada. Halatların, kırbaçların, sivri ökçeli iskarpinlerin, lekeli çarşafların, yağların ve kremlerin arasında. Cinayeti kimin işlediği ortaya çıkarılamamıştı. Ama mahallede son aylarda evlerinden kaçan kızların pazent donları, yün çorapları, altın takıları bulunmuştu odasında. Kulaklara civa akıtan, yürekleri dağılayan, gözlere mil çeken ne görüntüler vardır burada. Söz gelimi, günlerini bu geçitte geçirmeye alışmış bir ozan, tepedeki karanlık odanın iç yüzünü merak etmiş bir keresinde. Yıkık basamakları tırmanıp kapıyı çalmış. Gün ışığında kapkara duran sert bıyıklarıyla, iç yağı kokan kocaman elleriyle zürafa Vartuhi dikilmiş karşısına. Ara sıra oğluyla da sevişen bir seviciymiş. Derler ki, ünlü bir öykücü, iç dünyasına çok benzettiği bu oyuklara öylesine dadanmış ki, taze rüzgarlar muştulayan adasına gitmeyi unutmuş, mavi ucun harcına karışmış zamanla. İşte bakın, öteki masada yaşamaktan bitkin düşmüş bir sirozlu, loteryacının önüne uzattığı güzel yazı defterindeki 3 numarayı işaretliyor ard arda. Asla kazançlı çıkamayacağını baştan bildiği bir loteryaya katılıyor. Ama iç açıcı görüntülerde yok değildir. Güzellik ölümle iç içe yürür burada. Sirozunun yanında duran kadına bakın. İncecik kaşlarına, yürek biçiminde boyanmış ağzına, damarlarında yıllardır eskiden kürk dikermiş bir iğnenin dolaştığını biliyoruz. Bir keresinde topuğundan yakalamışlar iğneyi ama kaçırmışlar. 75 yaşında şimdi. Belki de ölümü sürekli atlattığından böyle güzeldir. Delikanlının bağırmasını hoş görün. Midyecidir o. Ilık dolmalara kimyon serper, maydanozlar sıkıştırır, marul yapraklarıyla süsler onları. Neden böyle bağırıp çağırdığına gelince... Bir zamanlar bu geçitte, yüzünün kimsenin görmediği gencecik bir paşa karısı yaşamış. Pencereden bir kerecik bile aşağılara eğilmemiş. Ama nasılsa günlerden bir gün, tablasında bıyıklı deniz tekeleri, dişi taraklar, kulağında narin bir karanfil taşıyan, gür sesli, sırım gibi bir midyeciye tutulmuş. Konağı bırakıp ona kaçmış. İşte o gündür bugündür midyeciler, seslerini geçitlerin tepelerine tutan suskun pencerelere aşırtmaya çalışırlar. Çünkü mavi uçtaki sınırda bugün de öyle anlaşılmaz olaylar geçiyor. Söz gelimi, geçenlerde bu geçitlerden biri çöktü. Kalasların altından kulağına erkek sesi değmemiş bir saraylı kadın çıkardılar. Cesedi sıkı sıkı kedisine sarılmıştı. Kedi canlıydı daha. Diyeceğim, denizin örtüsünü yaran Beyoğlu'nun kanını taşır öte kentliler. Belki de ondan. Denizlerden sürülmüş bir denizciydi o. Kaptanın gelişi. Hiç Patusan diye bir yer duydunuz mu? Duymamış olabilirsiniz. Zarar yok. Hükümetin iç mahfilleri orasını yolsuzluklarıyla tanırlardı. Patusan'ın mevcudiyetinden, bunlardan başka deniz ticaretiyle uğraşan seyrek bir iki kişi daha haberdardı. Ama kimse oraya ayak basmış değildi. Kanaatimce bir astronom, göklerin alışık olmadığı manzarası karşısında şaşıracağını düşünerek nasıl bir yıldıza naklini istemezse, kimse de Patusan'a şahsen gitmeyi arzulamazdı. Lord Jim, kötü şöhretini ve fani kusurlarını bir kenara bırakarak, muhayyilesinin serbestçe yeni hayaller peşinde koşabileceği bir aleme gitti. Tamamıyla yeni bir aleme. Lisa, çok etkilendiği bu romanı, aş evindeki bir masanın üstünde bulmuştu. Masalarda neler unutulmazdı ki? Saatine baktı. Öğle paydosunun bitimine yarım saat kalmıştı. Doymadığını düşündü. Açlığı yatışmak bilmiyordu. Bir patlıcan kebabı, yoğurtlu pilav, salata yemiş, dayanamayıp bir de kaymaklı kadayıf ısmarlamıştı ama hala açtı. Yalnızca açlık da değildi bu. Sanki beklediği olay gerçekleşene kadar zaman doldurmacasına yiyordu. Tombulca, uzun kara saçlı, kısa boylu bir kızdı. Kaşları incecik bir çizgide birleşmişti. O kadar gençti ki daha, sabahları mavi uçtaki evinden çıkarken, yanağına bir balık değse, pulları gün boyunca yüzünde kalırdı. Baharla gelen bir al görmesin. Hemen o alı, horoz ibiklerinin süngersi dişiliğine gizlerdi. Korurdu. Lisa, denizin örtüsünü yırtan Beyoğlu'na deliler gibi tutkundu. Ona birkaç kere rastlamış, her keresinde de tanımıştı. Ama hep değişik kimliklerle karşısına çıkmıştı Beyoğlu. İşte öte kentte bir iş bulması, ilk aylığıyla bir saat alması, ciğerlerini denizin üstüne azar azar alıştırmaya çalışması bu yüzdendi. Belki ona rastlardı. İyi belirtiler de vardı son günlerde. İçinde bir hazırlığın yürüdüğü belliydi. Karnı çöküyor, şakakları zonkluyordu sık sık. Sert bir sızı, kocaman bir V'nin iki kolu boyunca akıp rahminden omuzlarına yükseliyordu. Zorlanıyordu, ıkınıyordu. Gözleri doluyordu yerli yersiz. Oburca yiyordu, oburca bakıyordu dünyaya. Kaptanı ilk o gördü. Hafif aksıyordu kaptan. Saçları süt beyazdı. Boyu 6 ayaktan 1-2 pus eksik, iri yarı, güçlü kuvvetliydi. Az sarkık omuzları, ileri uzanmış başı, alttan bakan gözleriyle insana doğru öyle bir yürüyüşü vardı ki üzerine gelen bir boğayı hatırlatırdı. Herkes sustu. Donan bir karede kala kaldı konuşmalar. Kaptan gelmişti. Garsonlarla komiler koştular, yaşama bir hız eklendi. Geçidin zeminine buz kalıpları döşediler, her yeri serinlik kapladı. Kaptan, herkese rakı ısmarladıktan sonra, kendi mavi rakısını bir dikişte içti, bir tek daha, sonra aksayarak, kimseye bakmadan, geldiği denizlere, bakır mavilerine doğru uzaklaştı. Yüzü denizin haritası gibiydi. Her yaz, o yazın en sıcak gününde ne yapıp eder geçide uğrardı. Kaptan zemine buz döşetir, 2 kadeh rakı içerdi. Böyle bir düş gücü ancak soylu bir mavi uçluda bulunur diye düşündü Liza. Kalktı, hesabı ödedi, çalıştığı dükkana doğru yürüdü. Tıpkı yeni açılan bir top bazen gibi her katında harilenerek, değişik kokular saçarak. Liza'nın çalıştığı dükkanda bir zamanlar saten sütyenler, göz alıcı jartiyerler satılırdı. Camda uzun siyah tüllü ya da geniş gözenekli, vualleri benekli, kenarları tavus tüyleriyle örgün, yapma çiçeklerle bezenmiş şapkalar dururdu. Moda femina le vache. Sonraları şapkaların, korselerin ve jartiyerlerin günü dolduğunda mağaza sahibi madam, eşyalarla ihtiyarlayan bir Ermeni, kiralık gelinlik levhası asmıştı cama. Birkaç manken alıp gelinlik giydirmişti üstlerine. Liza zemine yayılmış çakıl taşlarını, deniz kabuklarını, yapma çiçekleri, pullara, payetlere, dipteki sırları dökülmüş aynaya baktı içeri girerken. Mankenler sağ kolları yana açılmış, elleri önemli bir soruyla kıvrılmış, sağ bacakları önde, suçsuz, anlamsız, gülücüklerle bakıyorlardı yüzüne. Sütyen takılmaya yarayan üst yarılarıyla rengi atmış mankenler, külot giydirilmeye yarayan alt yarılarıyla memesiz mankenler, eskidikçe dağılan, kıtıkları çıkan, düşmüş, kırılmış, parçalanmış, manken organlarıyla birlikte bir sandığa kapatılmışlar, dükkanın dibine, unutuşun denizaltına atılmışlardı. Liza işlerinde en çok Alice adını taktığı mankeni seviyordu. Yeni alınmıştı. Öbürleri gibi kıtıktan yapılmamıştı. Pırıl pırıl plastiktendi. Takma saçları da parlaktı. Eski zaman mankenlerinden daha hoppaydı, daha zekiydi. Giydirilirken Liza'ya dikerdi uzun kirpikli gözlerini. Pek bilmiş bir kızdı. Liza hiç usanmaz, her gün yeni ayrıntılar eklerdi onun gelinliğine. Saçına sedef tokalar takardı. Duvağını, tellerini bacaklarının çevresine özenle yayardı. Ona bu armağanları verirken kendi gövdesinin armağanlarla dolduğunu duyardı. Yoksa Liza Alice miydi? Alice mi Liza'ydı yoksa? Peki o zaman Beyoğlu kimdi? Kitaptaki adam mı? Yorgina'nın haç sattığı Müslüman delikanlı mı? Denizlerden gelen kaptan mı? Düşlerde rastlanan yüzü belirsiz bir erkek manken mi? Bol köpüklü düşlerde. Gerçek öyle çabuk değişiyordu ki, adı konulana, iç yüzü anlaşılana kadar dış yüzü tanınmazlaşıyordu. İşte açtı, dedi Lisa birden. Hazırım. Göbeğinin altında bir şey çıt etmişti. İçinin çeşmesinden bir damla kan aktı. Çoğaldı, çoğaldı, geçidi kapladı kan. Liza bütün duyargalarını açıp kavradı geçidi, renkleri gördü. Çünkü bacaklarında bir deniz lalesi açmıştı. Mankenler kan uykuda yüzer kaldılar. Phyllis Kıran Fırtınası. Fırtına kentin mavi damını sarstı önce. Suları dalgalandırdı. Yosunları saçlarından tutup söktü, fırlattı ötelere. Kayaları oynattı, devirdi, daha aşağılara yuvarlandı. Kubbelerle minareler alçaldı, dokunulur oldu. Liza birkaç kulaç daha attı yüzeye doğru. Ta yukarılarda bir ışık gördü. Bir arabanın farı mı? Yoksa bir panzerin dönen ışıldağı mı? Geciktin Alice, dedi kadın. Bu son küme. Az kalsın seni almadan gidiyorduk. Geciktim ama geldim, dedi Liza. Suçumuz neymiş? Kadın sus diye fısıldadı. Liza ekip arabasına göz attı. Yaşlı, kılıksız bir adam camdan bakıyordu. Bir memur terini siliyordu korkudan. Birkaç genç, dudakları sımsıkı kenetli, oturuyorlardı sessizce. Nereye götürüyorlar ki acaba, dedi Liza. Bilmem ki, dedi kadın. Onları sarı kentin yollarından geçerken, Beşiktaş'taki kalyonlar ağır ağır yelken açtılar bilinmedik denizlere. Kentin mavi damı ta aşağılarda kalmıştı. Phyllis Kıran Fırtınası maden filizlerini bile kasıp kavuruyordu, çürütüyordu. Öyle şeyler yapıyorlarmış ki, dedi kadın. Altın divitle göğsüne bir altın kafes çiziyorlarmış. Tam yüreğinin çevresine. Dışarı çıkarken sırtına vuruyorlarmış. Yüreğin pat diye düşüyormuş yere. Nedeni de hiç belli olmuyormuş. Peki suçumuz ne? Diye yineledi Liza. Kimliğimiz yok yanımızda, dedi kadın. Aslında mavilikten korkuyorlar. Bak, mavi uç daha da gömülüyor sulara. Yok oluyor. Beyoğlu bu arabada mıdır acaba? Ne dersiniz, dedi Liza. Kimliklerimiz yok ki, dedi kadın. Yalnızca sıra bizde, biliyoruz. Liza gözlerini karanlığın ucundaki ya da başındaki, anlaşılmıyordu çünkü, maviliğe dikti, denizi içine çekti. İkinci ayrımın sonu, sayfa 23.